Ayrım 15. Vajinismus'un üstesinden gelmek. Doktor Cem Keçe, sayfa 155. Süper ego. Kişiliğin toplumsal bölümüdür. Vicdanımızdır. Yani töresel, ahlaki işselleştirmelerin, yasaların, yasakların, değerlerin ve ideallerin katmanıdır. Başlıca üç işlevi vardır. 1. Kusursuz olmaya çalışmak. 2. İddian gelen toplumun hoş karşılamayacağı cinsellik ve saldırganlık gibi içgüdüsel dürtüleri bastırmak ve ketlemek. 3. Egoyu gerçekçi amaçlar yerine ahlaki amaçlara yöneltmeye ikna etmek. Anne ve babanın değerleri baz alınarak idealize edilmiş kişiliğimizin yansımasıdır. Süperego bozukluğunu örnek antisosyal kişilik bozukluğudur. Sayın Hocam, Doktor Tahir Özakkaş'ın Bütüncül Psikoterapi adlı kitabında ruhsal yapının bir diğer bileşeni olarak süperego şu şekilde anlatılmaktadır. Ruhsal aygıtın üçüncü parçası süperegodur. Bebek gelişim evresinin 3 yaşlarına yaklaştığı dönemlerde ruhsal yapının bir kısmı farklılaşarak süperego fonksiyonlarını yerine getirmeye başlar. Süperegonun oluşabilmesi için ruhsal aygıtın gelişim basamaklarının sağlıklı bir çevrede oluşması gerekir. Süperego, realitenin de ötesinde anne ve babanın çocuktan beklediği davranış kalıplarının doğru ve yanlışların içselleştirilmesidir. Yani anne ve babanın tasarımsal olarak içeri alınması, introjekte edilmesidir. Anne baba ile birlikte tüm değer yargılarının, örf, adet, gelenek, din ve kültürün yüklemiş olduğu kodlamaların iş dünyamızda tasarımının oluşturulmasıdır. 3 yaşına kadar ego, idin dürtülerini tatmin etmek, egonun reel beklentilerine veya şartlarına uyum göstermek mecburiyetini hissederek davranış sıra giderken, 3 yaşından sonra reel şartlar uygun olsa dahi içe alınmış olan anne baba tasarımlarının onayına müracaat etmek zorunluluğunu hisseder. Günah, yasak, ayıp gibi kavramlarla iyinin ve kötünün ayrıştırıldığı bir tasarımsal dünyada çocuk bir takım dürtülerini tatmin etmeyi arzu etse dahi içindeki bu süperego baskısı sebebiyle eylemlerini belirli oranlarda kontrol eder veya durdurur. Burada sorun değerler sistemini çocuğa aktaran anne babanın bu değerler sistemine vermiş olduğu önem derecesidir. İnsanoğlunun temel yapısı olan içgüdüsel ve dürtüsel mekanizmaları bilmeyen, realitenin dürtüleri deşarj edici ve kolaylaştırıcı veya telafi edici çıkış yollarını göremeyen, çok katı bir değerler sistemini yüklenerek bunu çocuğuna aktarmaya çalışan bir ebeveynin yaptığı uygulama, çocukta çok katı bir süperego oluşumuna neden olacaktır. Bu durum, dürtülerin ve egonun nefes alamadığı çok baskılanmış bir kimlik yapılandırmasını getirecek ve iş dünyamızdaki ahengi bozarak patolojik bir takım gelişmelere sebep olabilecektir. Tam tersi yönde dürtülerin serbestçe boşalabilmesine imkan tanıyan, realitenin varlığını zaman zaman yaslayarak, zaman zaman da hileli yollarla atlayarak dürtülere serbestçe dolaşım hakkı sağlayan bir ebeveynin yetiştirdiği çocukta da sağlıklı bir süperego gelişemeyeceği için ciddi ruhsal patolojilere ortaya çıkabilecektir. Antisosyal kişilik örüntüsü bu tip bir eğitim modeli sonucunda ortaya çıkan bir kişilik yapısı olup bütün toplumların başına bela almaktadır. Süperegonun kendi içerisinde de ahenkli bir şekilde dağılımının olması gerekir. Bazı durumlarda ahenkli bir süperego varlığı şeklinde gözlemlenen kişilik örüntülerinin bir kısmında da süperego içinde delikler oluşmaktadır. Bu deliklere denk gelen dürtüler çok rahat bir şekilde deşarj edilebilmekte ve kişi bundan bir rahatsızlık duymamaktadır. Başkalarının haklarına aşırı hassasiyet gösteren, ilişkilerinde adaletli bir şekilde davranan bir birey, çocuğuyla ensest bir ilişki yaşayabilmekte ve bunu yaslayarak hayatını yıllarca devam ettirebilmektedir. Veya sosyal hayatta uyumu çok mükemmel, ailesine sevgiyle dolu bir eş, sadakat üzerine nutuklar atarken evlilik hayatı içerisinde bir başka birisiyle aşk yaşamayı doğal görmekte, bununla ilgili süperegosunun vicdani şekilde eleştirebileceği bir muhasebeyi hissetmemektedir. Bu da süperego deliklerine bir başka örnek olarak verilebilir. Süperego, toplumsal yaşamın devam edebilmesi için insanın kendi içerisinde kendini durduracak olan sınırları belirleyen bir çeper gibidir. Bu çeperin kalktığı durumlarda insanın ne kadar vahşileştiği, ne kadar dürtülerinin ve öfkesinin esiri olduğu bilinen bir gerçektir. Özellikle gerçeklik ilkesinin yürütülmesinde temel ilke olan hukukun geçerliliğini yitirdiği bir takım ortamlarda bazı bireylerin kendilerinden beklenilmeyecek kadar vahşileştikleri ve katliamlar yaptıkları bilinen tarihi gerçeklerdir. Bunlar da ancak iş dünyalarında süperego zayıflığı olan bireylerin yapabileceği eylemlerdir. Sağlıklı bireylerden oluşan toplumlar meydana getirebilmenin temel şartı ise esnek bir süperego oluşturmaktan geçer. Toplumumuzda süperego kavramı vicdanla eş tutulmaktadır. Bu tanımlama bir noktaya kadar doğrudur. Ancak süperego vicdandan daha geniş bir alanı kapsamaktadır. Süperego bir nevi yargı sistemi gibidir. Kişinin yaptığı eylemleri ya ödüllendirir ya cezalandırır. Güzel bir eylem yaptığımızda içimizde hissettiğimiz rahatlama duygusu süperegonun bize fısıltısıdır. Yanlış bir iş yaptığımızda gece sabaha kadar uykumuzun kaçması ve terleyerek bunalmamızda süperegonun gönderdiği bir ceza faturasıdır. Dünyada 6 milyar civarında insan vardır ve bu bağlamda 6 milyar farklı ego ve 6 milyar farklı süperego vardır. Birbiriyle aynı olan iki süperegodan bahsetmek mümkün değildir. Süperegonun büyük bir kısmı bilinç dışıdır. Medeniyetin devam etmesini sağlayan elastik bir süperego ve bireyin varoluşunu engellemeyen esnek bir süperego, arzulanan bir süperegodur. Demokrasinin denetim mekanizmalarıyla junta'nın denetim mekanizmaları arasındaki farkı iyi bilmek gerekir. Esnek bir süperegodan kastımız demokratik süreçler içerisindeki karşılıklı saygıya bağlı esnek bir denetim mekanizması iken, katı bir süperego bireyin varoluşunun engellendiği, özgürlüklerin yok edildiği ve emir komuta zinciri altındaki katı bir denetim mekanizmasıdır. Ego, kişiliğin psikolojik bölümüdür, ben demektir, gerçeklik ilkesinin egemenliğindedir. Bütün gücünü idden alır. Herkesin egosu farklıdır. Aile yapısı, toplumsal değerler, eğitim ve bunun gibi etmenler ego gelişiminde önemli yer tutar. Egonun üç efendisi vardır. İd, dış gerçeklik ve süperego. Ego bunların arasında kalır. Denge kurmaya çalışır. Yemediği yemeğin hesabını ödemek zorunda kalan bir zavallı gibidir. Sadece bunalım ve sıkıntı yaşar, nedenini bilemez. Çünkü idden gelen dürtüler basınç yaratır. Ego, süperego ve dış gerçekliğe aykırı içsel dürtüleri denetlemek ve basıncı azaltmak için bilinç dışında otomatik olarak savunma mekanizmaları oluşturur. Bunlar, idi rahatlatmak için alternatif yollardır, sansür mekanizmalarıdır. Bu alanı derin ego denir, bilinç altında kalan ego parçasıdır. Sayın Hocam, Doktor Tahir Özakkaş'ın Bütüncül Psikoterapi adlı kitabında ruhsal yapının bir diğer bileşeni olarak ego şu şekilde anlatılmaktadır. Ruhsal yapının en önemli kısmı ego diye tanımladığımız benlik kısmıdır. İnsanı izah etmeye yönelik teoriler çoğunlukla benlik, ego odaklıdır. Ego kelimesi teknik terim itibariyle Freud'un teorisinde ruhsal yapının yapısal açıdan ayrıştırılmasındaki ikinci önemli ögesidir. İdimiz, dürtüleri ve arzuları temel alıp hazza ulaşmaya çalışırken egomuz gerçeklik ilkesini temel olarak var olur. Ego, insan ruhunun gerçeklik yönünü temsil eden parçasıdır. Gerçeklik, yaşadığımız evren içerisindeki geçerliliğini yitirmeyecek olan fiziki kuralların ve bunların üzerine bina edilmiş bir medeniyetin varlığını kabul etmektedir. Ego, bu gerçekliğe uyum gösterdiği oranda egodur. Doğumla birlikte başlayan realiteyle ilk yüzleşme, insan beyninde biyolojik bir takım değişmelere neden olmaktadır. Bu değişmeler, ruhsal aygıtın otomatik olarak yeni açılımlara doğru yönelmesini gerektirir. Bilim adamları buna epigenetik bir bakış demektedir. Nasıl ki zigotun oluşmasıyla başlayan insan organizmasının gelişmesi aşama aşama belirli süreçlerden geçiyorsa, ruhsal yapının gelişimi de benzer bir özellik göstermektedir. Saf bir şekilde it halinde var olan ruhsal aygıt, gerçekliğin acımasız çarklarıyla karşılaştığında egoyu oluşturabilecek epigenetik bir açılım meydana gelmektedir. Bu, çocuğun yürümesinde, konuşmasında ve uyarı açlığında gördüğümüz içsel dünyada var olan şartlar meydana geldiğinde de fonksiyonel olan bir yapıdır. Aynı şeyi egonun oluşum sürecinde de gözlemlemek mümkündür. Ruhsal yapının kaotik materyalinden içgüdü ve dürtülerin nesnesine doğru yönelmesi esnasında realite karşımıza çıkmaktadır. Bu durumda bu kaotik materyalden oluşan matrix kısmının bir parçası farklılaşarak, yani epigenetik bir açılım sağlayarak egonun ilk çekirdeğini meydana getirmektedir. Burada egonun ilk fark etmesi gereken şey zaman kavramını, mekan kavramını, mantık kavramını ve determinal yapıyı oluşturmaktır. Bebeğin memeyi emebilmesi için bir zamana, bir memeye ve bunun içinde bir emeğe ihtiyaç vardır. İlk ego oluşum çekirdeğinde memenin gecikmesiyle başlayan dürtülerin ertelenmesi, yavaş yavaş açılımlaşarak tüm dürtüleri bekletebilme, erteleyebilme, zaman ve zemin şartlarını ayarlayabilme yeteneğini temin etmektedir. Ego, bu basit fonksiyonları oluşturarak realitenin daha karmaşık açılımlarına doğru yolculuğuna devam eder. Hayatta var olup yaşayabilmenin tek koşulu gerçeklik ilkesini algılayabilmek ve buna uyum gösterebilmektir. Bu çok zor bir olaydır. Beş duyu ile algılanan milyonlarca bilgi girdisinin beyinde bir merkez tarafından değerlendirilebilmesi, tanınabilmesi ve kaydedilebilmesi için hem beyin yapısının hem de zihinsel yapının belirli bir gelişmişlik evresine gelmesi gerekmektedir. Bebekte ilin farklılaşan kısmı olan ego gitgide gelişerek ve büyüyerek farkındalık ve bilinç kavramını geliştirir. Kendini fark etme, diğerlerinden ayırabilme egonun en önemli ve ilk yaptığı fonksiyonlarından biridir. Bebek için uzun bir yolculuk başlamıştır. Kendisiyle ötekinin sınırlarını ayrıştırarak kendi bedeninin sınırlarını netleştirecek ve ötekinin veya nesnenin var olduğunu bilecektir. En önemlisi de dış dünyanın var olduğunu ve değişmezliğini anlayabilmek için informasyonun zihne kaydedilmesi gerekmektedir. Yani hafıza işlemlerinin çalışır halde olması gerekir. Bebekte ilk başta bu özellik de yoktur. Beş duyu ile elde edilen informasyon zamanda beyindeki hafıza kalıplarını alınır ve çocuk dışarıdaki nesnelerin aynı kalacağına olan inancını temin etmeye başlar. Bunu oluşturabilmesi için de uzunca bir yolculuk yapması gerekir. Anne gözü önünde olduğu müddetçe vardır, anne veya nesne göz önünden uzak olduğunda da bebek onun yok olduğuna inanır. Ama bu nesnelerin zihinde içsel bir tasarımının oluşturulmasıyla annenin yokluğunu telafi edecek geçici bir kompensatuar, telafi edici mekanizma kurulmuş olur. Daha sonra egonun fonksiyonları geliştikçe mantıksal bağlantı kurma yoluyla gözden kaybolan nesnenin tasarımsal olarak bir başka yere gittiği şeklinde çıkarım yapar ki bu çocuk için devrim niteliğinde bir şeydir. Buradaki gelişimler sanki epigenetik bir materyalin derece derece oluştuğunu, safha safha açıldığını göstermekte ve insanoğlunun ego oluşum hikayesi her insanda ortalama olarak aynı süreçlere bağlı gözükmektedir. Bu süreç devam ederken çocuğun geçirmesi gereken evreler olan hayalle gerçeğin ayrılması, canlı ile cansızın ayrışması, içten gelen duyum ile dıştan gelen duyumun ayrışması aşamalarında yaşaması ve öğrenmesi gerekmektedir. Tüm bunlar aşama aşama gerçekleştikten sonra ancak yetkin bir egodan bahsedilebilir. Yetkin bir ego, zamanın çizgiselliğini ve sürekliliğini, mekanın üç boyutsal yapısı, mantıksal kurguyu, olaylar arasındaki determinal bağı, somut olan bilgiyi ve bu bilgilerin dil ile ifadesini ve bunlardan sonra soyut olan bilgiyi çıkarsamayı öğrenir. Bu şartları yerine getiren ego, yetişen bir egodur. Bu açılımların birisinde meydana gelecek olan tıkanıklık, egonun bütüncül görevlerini yapma konusunda eksiklikler ortaya çıkaracak ve belki de birçok bozukluklar meydana gelebilecektir. Ego yetenekleri gelişmemiş bireylerle veyahut hiç egosu olmadığını düşündüğümüz hayvanlarla bu yapıyı karşılaştırdığımızda egosu gelişmiş insanlarda ne gibi farklı özellikler bulunur? İnsanoğlunu hayvanlardan ayırt eden temel özellik bilinç, farkındalık ve konuşma yeteneğidir. Başka bir deyişle simgeleri kullanarak iletişim kurma becerisidir. Biyolojik olarak insana baktığımızda hayvandan farklılaşan temel özelliği insan beyninin korteks yapısının olmasıdır. Korteks, kitabımızın başında da belirttiğimiz gibi insan beyninin en üst kısmında bulunan ve tüm beyni kuşatan çok ince bir tabakadır. Bilgilerin koordine edilmesi, birleştirilmesi, ayrıştırılması, hafızaya kaydedilmesi, benzerliklerinin ve farklılıklarının tespit edilmesi, yine ayrıca akıl yürütme yoluyla bir takım sonuçların çıkarılması korteksin temel fonksiyonlarıdır. Korteksin altındaki tabaka subkortikal bölgeler denilir ki bu subkortikal bölgeler bağımsız çalışan örgütler gibidir. Oradaki idrak birbirinden farklı kompartmanlarda farklı yaşantıları barındırabilir ve farklı çıkarımları oluşturabilir. İşte bunların arasındaki bağlantı ve ahengi sağlayan orkestra şefi ise kortekstir. Egonun temel fonksiyonunu gerçekleştirmesi korteksin varlığı ile mümkündür. Korteks tüm beynin dış yüzeyini kapladığı halde insanın entegratif bütünlüğünü temin eden korteks kısmını ise prefrontal korteks dediğimiz alın kısmımızın altına düşen korteks parçası oluşturmaktadır. Bazı cerrahi müdahalelerden sonra trafik kazalarında meydana gelen yaralanmalar sonucunda kanser ve başka nedenlerle bazı bireylerin prefrontal korteksleri hasar görmektedir. Bunlar incelendiğinde ego fonksiyonlarının entegratif özelliğinin kaybolduğunu görüyoruz. Bu kazalardan önce entegratif bir kimliği muhafaza edip bir kimlik ve kişilik çeperi oluşturmuş bireylerin bu kazalardan sonra farklı kimlik parçaları ile farklı zaman dilimlerinde var olduğunu, esas kimliğe uymayan davranış, düşünce ve duyguların içinde bulunduklarını tespit ediyoruz. Kimlik çok farklı şekilde hareket etmektedir ve bir tutarlılık bulunmamaktadır. Buradan yola çıkan bazı bilim adamları ruhsal aygıtın ego denen parçasının beynin prefrontal korteks vasıtasıyla fonksiyonunu sürdürdüğünü göstermişlerdir. Yine aynı sonuca deneysel olarak da ulaşmak mümkündür. Alkol veya uyuşturucu almış bireylerde prefrontal kortekste inhibisyonlar oluşmakta ve fonksiyonlarını yürütemez hale gelmekte ve bu kişilikten beklenmeyen davranış kalıpları parça parça aktive olabilmektedir. Hatta hipnotik trans hallerinde prefrontal korteks devre dışı bırakılarak egonun temel fonksiyonları dışlanmakta, dağılma, disosiyasyon dediğimiz ruhsal fenomenler ortaya çıkarılabilmektedir. Ruhsal aygıtın ego kısmını anlayabilmek ve bunu beyinde görüntüleyebilmek için teorik bir sistem tartışması yapabiliriz. Bu teorik sistem tartışmasını yapabilmek için bildiklerimiz, bilmediklerimiz ve öngörülerimiz olacaktır. Bu bağlamda sadece bir maddeden müşekkil olan beyin cevheri vücudun içinden ve dışından uyaranlarla uyarılmaktadır. Birinci varsayım bir bebeğin uyarı açlığı içinde olmasıdır. Bir bebeğe dışarıdan beş duyu ile uyarı verilmediğinde bebeğin gelişiminin durduğu gözlemlenmiştir. Bu çok önemli nesnel bir bilgidir. Demek ki insanoğlu uyarı açlığı içinde ve bunun doyurulmasını istemektedir. Bu olmayınca da ruhsal gelişim bloke olmaktadır. Peki bu uyarılar nasıl ulaşmakta, nasıl etki bırakmakta ve nasıl saklanmaktadır? İster içeriden, ister dışarıdan olsun her uyarı nöronlarda elektriksel bir impuls yaratmakta. Bu impulslar belirli merkezlere ulaşmakta, o merkezlerde uyarıları düzenlemekle görevli diğer sinir hücreleri tarafından algılanmakta ve depo edilmektedir. İşte bu depolama bir arşivleme sistemini getirmektedir. Bu arşivleme sisteminin de bir mantığı olduğu tespit edilmiştir. Bebek nöronlardaki bu iletişimleri ilk etapta primer hafızasına saklayabilirken ilerleyen aylarla beraber bir üst sistem olduğuna inandığımız sekonder hafıza kayıtlarına da geçirmeyi başarmaktadır. Gelen bilgiler primer hafızada 20-25 milisaniye civarında tutulabilirken ve sınırlı sayıda bilgi saklanabilirken epigenetik bir gelişim modeliyle izah edebileceğimiz sekonder hafızanın devreye girmesiyle birlikte bu bilgiler sonsuza kadar saklanabilecek ve sonsuz materyali içerebilecek bir depoya yerleştirilmektedirler. Bu yer beynin tüm alanını içeren nöronal kimyasal bir arşiv niteliğindedir. Bu depolama işleminde yine yaratılışımıza uygun bir açılımla bu bilgiler arasında bağlantı kurma, sistematik bir yapılandırma, akıl yürütme, çıkarım yapma ve soyut düşünme gibi temel yeteneklerin hiyerarşik bir şekilde geliştiğini gözlemlemekteyiz. Bu arşiv bilgilerinin değerlendirilmesi, ilişkilendirilmesi ve akıl yürütülmesine farkındalık, bilinç veya düşünce diyoruz. Arşivdeki paketlenmiş bilgi materyallerinin muhteşem bir süratle transferlerinin gerçekleştirilmesi, bunların ortak olarak vektörel bir bütünde birleşmesi, insanın bilincini ve farkındalığını geliştirmektedir. Bu sürecin gelişimiyle ilgili nesnel bilgiler, var olan materyalin büyüklüğü karşısında çok küçüktür. Bu materyalin değerlendirilişini kaba hatlarıyla gösterebilmek ve gelişim evrelerini izlemek mümkün olabilmektedir. Ama bunların hangilerinin ne şekilde, hangi kimyasal kodlarla, nerelerde saklandığı, nasıl açığa çıkarıldığı ve değerlendirildiği tamamen meçhulümüzdür. Bu sadece kimyasal kod mudur? Bir elektriksel potansiyel midir? Elektromanyetik bir dalga mıdır? Ya da bu üçünün rezonans halinde belirli oranlarda birleşmelerinden ortaya çıkan bir sonuç mudur? Bunu bilmiyoruz. Ama bildiğimiz açık ve net gerçek şudur. İçten ve dışarıdan gelen her türlü uyaran elektriksel bir yapıya dönüşmektedir, yani maddeleşmektedir. Dışarıdaki bir uyaranın bir madde koduyla algılanması o kimyasal maddenin kendisi değildir. Dışarıdaki ve içerideki uyaranın simgesel bir karşılığıdır. Yani madde ile enerji aynı şey değildir. Madde, enerjinin şifresini yüklenmiş görevli bir materyaldir. Bu yapı dinamik bir yapı olarak her an yenilenmekte ve yenilenen bilgiler kendi içinde de dıştan uyarı gelmeden tasarımsal dünyamızda etkileşim içine girmektedir. Bu durumda realite ikiye ayrılmaktadır. Birincisi dışta var olan nesnel dünyanın doğrudan bir şekilde bizde uyardığı bilgi bombardımanı ve ikincisi de bunların beynimizdeki kimyasal izdüşümleridir. Diğer taraftan dış dünyanın kodlanmış bilgilerinin içeride arşivlenmesi sonucu oluşan İş dünyamızdaki Tasarımsal varlığı, iliş dünya olmasa da varlığını devam ettiren ayrı bir evren olarak vardır. Nesneler dünyasının içimizdeki hafıza kayıtlarındaki sürekliliğini koruyan bu varlığı, çeşitli içsel ve dışsal müdahalelere açık, değişken ve dinamik bir yapı içermektedir. Burada egonun fonksiyonları daha da karmaşıklaşmaktadır. Nesne tasarımlarıyla oluşturduğumuz kopya dünya ile dıştan bize her an bilgi akışını sağlayan gerçek nesnel dünya birbirine paralel bir şekilde varlığını sürdürürken, iç dünyadaki tasarımsal yapı dış dünyadan gelen bilgiyi çarpıtabilmekte, değiştirebilmekte, eksiltebilmekte ve artırabilmektedir. Tersi de aynı şekilde geçerlidir. İç dünyadaki bilgi materyali ve tasarımsal yapı dış dünyanın nesnel gerçekliğini algılamamızı engelleyebilmekte, değiştirebilmekte veya küçümseyebilmektedir. Bu da sistemler arasındaki egonun bütünlüğünü korumak için epigenetik bir açılımdır. Ruhsal gelişme evrelerinde ego, bütünlüğünü ve saygınlığını koruyabilmek için eğer sağlıklı bir gelişim çizgisi izlememişse, nesnel dünyayı olduğu gibi kabul etmek yerine bir çözüm olarak nesnel dünyanın varlığını çarpıtma yoluna başvurabilir. Birçok bozukluğun temelinde bu bilişsel çarpıtmaları tespit etmek mümkündür. Ego, realiteye uyum göstermek zorunda olduğundan dolayı fonksiyonları açısından birçok görevler yüklenmektedir. Ego, idin üzerinde bir kontrol görevlisidir. İdin dürtülerinin rastgele bir şekilde ulu orta deşarjının gerçeklik ilkesine uymaması nedeniyle bu dürtülerin kontrol mecburiyeti vardır ve bu görevi ego üstlenir. Ama dürtüleri yoğun bir baskı altında deşarj etme imkanı vermeden tutabilmek oldukça zordur. Dürtülerin aşırı baskısı sonucunda egonun tüm fonksiyonları çöküp devre dışı kalabilir. Bu nedenle de ego, idi belirli bir dereceye kadar memnun etmek ve onun dürtülerine alternatif çıkış yolları bulmak durumundadır. Ego, idi hoşnut tutmak mecburiyetindedir. Birinci görevi budur. Aksi takdirde hayatta kalması ve sosyal varlığını toplum içinde devam ettirmesi mümkün değildir. Egonun ikinci görevi ise realiteye uyum sağlayıp onu hoşnut etmektir. Bir başka ifadeyle onun görevi çevresindeki dünya ile iyi geçinmek, realiteye uymak, fiziksel şartların sınırlarını bilmek ve ona göre davranmaktır. Gerçekliği yani çevreyi tatmin edemeyen ve ona uyum gösteremeyen ego varlığını devam ettiremez. Egonun üçüncü bir görevi ise aşağıda anlatacağımız süperegoyu hoşnut tutmaktır. Süperego, değer yargılarımızın hepsini temsil eden ideal kimlik olarak benimsediğimiz kimliğimizin bizden istediklerini yerine getirme konusundaki fonksiyonudur. İd, dürtülerin tatminini isterken süperego, dürtülerin bastırılmasını talep eder. Realite, bu dürtülerin uygun zemin ve zamanda gerçeklik ilkesine uygun bir şekilde deşarjını talep eder. İşte böylece egomuz, üç tane efendisi olan bir köleye benzetilebilecek bir konumda betimlenebilir. Bu köle efendilerini memnun etmek üzere çalışmaktadır. Bu efendiler id, gerçeklik ve süperegodur. Bu fonksiyonlarını icra edebilmesi için de egonun güçlü, deneyimli ve epigenetik gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlamış olması gerekir. Neticede her şey egonun sağlıklı gelişip gelişmediği ile ilgilidir. 15. ayrımın sonu sayfa 163.